Merhaba ey değerli podcast dinleyicisi. Benim adım Arda Enfiyeci. Soyadım... bu girişi nasıl yapmam gerekiyor? Bak az önce de 3 kez falan filan denedim ve kendimi Enes Batur gibi hissetmediğim bir durum yok. Ya aslında hani durum şey miymiş ya, adam çok makul bir giriş yapıyormuş da biz mi taşa geçiyormuşuz onunla yani, hani çünkü alternatif nasıl bir giriş olabilir ki, yani ismimi söyleyeceğim yani merhaba falan, neyse. Ben Arda Enfiyeci, yaşım 20 ve yaşım 20 olduğu için tabii yani haddim olacak kadar bilgi topladığım bir konu yok. O yüzden konuştuğum konuların çoğu haddim olmayan konular. Ama konuşacağız. Çünkü insanoğlu da biraz böyle yani. Geçen Twitter'da şöyle bir tartışmaya denk geldim. Ben translarla yatmam. Transları çekici bulmuyorum. Söyleme transfobik midir? Ve podcast'in bölümü içi de gayet iddialı üzerine konuşması güzel bir konu olmasına karar verdim ve biraz bunun üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi böyle bir tartışma yapacaksak ilk yapmamız gereken şey transfobi tanımının ne içerdiğini kararlaştırmak. Öncelikle şu an Wikipedia'daki transfobi tanımını okuyayım. Transfobi, transgender veya transseksüel kişilere ya da direkt olarak transseksüelliğe karşı duyulan hoşnutsuzluğu ve olumsuz tutumu kapsamaktadır. Transfobi, toplumun cinsiyet normlarına uymayan insanlara karşı duyulan korkuyu, tiksintiyi, nefreti ve rahatsızlığı ve bunlara bağlı olarak şiddeti kapsayabilir. Şimdi bu aynı zamanda transfobinin cinsellik üzerindeki bir alanını tartışıyor olacağımız için cinsellik kavramının nasıl bir şey olduğunu da konuşuyor olmamız lazım. Yani çünkü aslında tarihe dönüp baktığımızda şeyi görebiliyoruz. Cinselliğe dair olan yasalar ve o günkü bakış açısı ve toplumların genel eğilimi dönemden döneme inanılmaz değişiyor. Yani 400 yıl önceki adamın cinsellik kelimesi duyunca kafasında canlanan konseptle bugünkü adam insanın kafasında canlanan arasında bir fark var ve 1000 sene önceki adamıyla daha da fark var, ya da bazı durumlarda 1000 sene önceki adama daha da yakın oluyor. Şey ilginç ya, bazı hani insanlık tarihindeki bazı konseptler hep böyle düz ilerleyerek bir yerlere gidiyormuş gibi hissettiriyor ama bazıları da yani cidden bir ileri bir geri falan filan gibi. Sadece cinsellik de değil yani, genel olarak bu dünyaya bakarken yani bu postmodern tarihteki sıkıntılardan bahsederken zaten o hani bir şeyleri incelerken ister istemez şu anki dünyaya bakış penceremiz, o frame'i akıtıyor olmamızın problemlerinden zaten çok bahsediyoruz. Ve yani cinsellik noktasında da bu geçerli. Mesela bu Biblical Period'dan önce kadın ekseriyette satılacak bir araç olarak görülüyor. Ve işte o yüzden genellikle hani o babanın o yeni damatla olan ilişkisi çok aslında ticari bir ilişki olduğu için şeyi görüyorsunuz. Bu hani aldatmaya ve benzerine dair yasaların hepsi aslında bu mal mülk ayrımının, o mal mülkün korunması üzerine kurulu ve perspektif de buna göre kurulu. Evet, ben mesela Mısır'da bazen evlenirken şeyi hiç takılmıyorlar yani virgin olup olmamasına kadının. Ama mesela biblical, o Bible geldikten sonra aslında cinsellik artık şeyden çok, mal mülk bakımından çok o kadının çocuk sahibi oluyor olması, kadının biriyle beraber oluyor olması ve benzeri durumlar sadece cidden Tanrı'yı sinirlendiren bir şey. İşte bir günah ve benzeri üzerinden okunmaya başladığında mesela artık yasaların da ona göre evrildiğini görüyoruz. Ya da mesela bugün Mısır'da bir sürü ensest norm yani. Şimdi ya da nereden bileyim, şeye baktığınızda ordu da denizcilikte falan filan geylik kültürünün çok fazla olduğunu görürsünüz. Ve burada şey bir gey kültüründen bahsetmiyorum. Mesela şu an Amerikan hapishanelerinde birazcık böyle homofobik bir gey kültürü var. Böyle bir guilty gay kültürü var. Ondan değil ya, baya baya adamların açık açık bunu yaşadığı ve böyle love interestleri olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Mesela Platon'un çocuklarla beraber olduğunu biliyoruz değil mi? Ve hani bu şey bir şey değil, böyle gizlice yaptıkları bir şey değil aslında. Bayağı o eğitim kurumunda bir kültür olarak oturmuş. Hatta yazar şeye benzetiyordu kitapta. Victorian dönemdeki kadınların cinsellikle olan ilişkisine benzetiyordu bu eğitim almak isteyen çocukların eğitmenleriyle arasındaki ilişkiye. Yani zevkten çok bir görev gibi. İşte çok istekli gözükmemeleri lazım ama çok da çekingen olmamalılar. Ve mesela aslında kendilerine böyle bir eğitilen elder bulduklarında bunlar ileride hayatlarında ona yeni kapılar açıyor. Böyle politik ya stratejik hayatlarına bir faydası var ve yani hatta direkt kitaptan quote ediyorum şu an. Said Plato, "A good male lover was supposed to be constant in his feelings and love the boy's character as well as his body. When this noble purpose was matched by boy's interest in acquiring wisdom, the union was in code heavenly." Yani şimdi Platon'un bayağı burada bir çocukla beraber olmayı ve çocuk hani bilgi arzusu içinde o şeyin içinde. Bunu mesela günümüz toplumda çok kirli bir yani şu an anlattığım şey sizin hani bir kurum yapıyor olsaydı orayı kapatırdık. Hızlıca koşarak vurarak kapatırdık duvarlarını ama o zamanın en hani entelektüel olarak şeyi görülen adamı bunu yapıyor. Ve bunu yapıyor olmasının sebebi ya da bu az önceki bahsettiğim şeylerin işte Mısır'da o zaman ensest ne olmuş? Ya bu insanlar cidden içkin olarak bizden farklı oldukları için mi böylelerdi? Hayır, çünkü o zamanki toplumun normları böyleydi. Bakın şey demiyorum yani cinsellik sadece toplumsal normlar tarafından belirleniyor demiyordum. Yani burada hani o hani büyük ihtimalle hem genetik hem hani çünkü biyolojik evrimimizin bizi bir şeylere eğimli olmaya ittiğini bazı durumlarda biliyoruz. Yani hem böyle bir espekti vardır hem de mental bir espekti vardır. Hayattaki çoğu şey de zaten o mu bu mu değil ikisinin karışımıdır. Siyah beyaz değildir hayat gridir ve yani cinsellik de bu tarz durumlardan biri. Ve bu tarz böyle olduğunu bildiğimizde aslında hani bu toplulukların cinselliğe bakış açısının ne kadar değiştiğini cinselliğin hem yani bir çok fiziksel bir kısmı var. Hani şeyden bahsetmiyorum bile yani hani aynı cinsiyette bile mesela 100 yıl önceki güzel kadın imajı ile bugünkü güzel kadın imajı arasında bile dağlar kadar fark var. O yüzden cinselliğin bir kısmı cidden çok fiziksel, bir kısmı da çok mental. İlerlemeden önce durup şeyi yapmak istiyorum. Bir tane bu cinsellik tarihinin çünkü geneline baktığınızda çok fazla komik şeye denk geliyorsunuz ve bunlar yani böyle bir hani şeyden önce bu podcast yapmadan önce bir az buz göz gezdireyim dedim ve çok fazla anlatmak isteyeceğim şey çıktı oradan. O yüzden şimdi bir tanesi söyleyeceğim. Aslında bunu ileride ya ayrı bir podcast bölümü olarak temel işleyebiliriz ya da podcast bölümlerinde genel olarak durup cinsellik tarihinde random komik bir bilgi gibi bir section'a çevirebilirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi ilginç diyeceğim bilgi şu. Seksle doğum arasındaki korelasyonu 9000 sene önce bulduğumuzu iddia ediyor. Sex and Punishment adında kitap. Yani şimdi arkadaşlar Homo sapiens 200 bin yıllık. Yani bu kadar temel bir şeyi bile aslında ya hani dönüp baktığımızda da çok makul bu kadar hani bu şimdi metodolojisini bilmiyorum kitabın cidden dediği iddiayı ne üzerine yaptı doğru mu değil mi bu da aslında çok rahatsız edici bir şey kitaplardan hani aldığımız bilgilere de tam anlamıyla güvenemiyor olmamız şey yapmak istemiyorum burada hani o post-truthçu her yer fake news goy goyuna çevirmek istemiyorum ama yani bilgilere güvenemiyor olmak çok irite edici yani en fact olarak kabul ettiğin şeyler bile yanlış çıkıyor bazen. Abi Stanford deneyi sahteymiş ya. Stanford eksperimenti yalanmış. Ya bunu öğrendiğinde kafayı yedim. Ne demek sahte ya? Abi bir o kadar çok hayatımda aktif akademik bir anlatıda ya da pop kültürde Stanford eksperimentin ciddi argümanın temeline koyularak kullanıldığını gördüm ki nasıl yanlış olabilir ya? Şimdi Stanford deneyini bilmeyenler için Stanford deneyi nasıl bir şeydi onu anlatayım. Stanford deneyi de şu. Bir grup öğrenci alıyorlar Stanford'da 1970'lerde ve ona hapishaneyi simüle edecek şekilde bir kısmını mahkum bir kısmını gardiyan yapıyorlar ve bunun onların üzerindeki psikolojik etkisini ölçmek istiyorlar. Bir bakıma işte gardiyanlar sonra süreç içerisinde güçlerini bir tık sadistik ve işte cidden psikolojik olarak mahkumları yoracak şekilde kullanmaya başlıyor. Herkes bir anda kendini role kaptırıyor. İşte mahkumlar hatta böyle kaçış planları hesaplamaya falan başlıyorlar. Böyle gizlice isyan durumu oluyor falan filan. Hatta işte deneyin başındaki adam da böyle kendini cidden bir hapishaneyi idare ederken hissettiğini falan filan söylüyor. Böyle gerçek hapishanedekine benzer işte mahkumları psikolojik olarak yoracak cezalar geliştiriyor gardiyanlar ve giderek de hani şey oluyor böyle bunun güç seviyesi artıyor ve sonunda en sonunda 2 hafta sürmesi beklenen deneyi 6. günde sonlandırıyorlar. İşte mahkumların birisi böyle kriz geçiriyor falan filan işte. O yüzden erkenden bitiriyor ve bunun genel olarak böyle günlük literatürde kullanımını anlatımda işte insanların nasıl bu basit masum insanların Stanford'daki öğrencilerin ellerine böyle bir rol geçince bir anda kendilerini kaptırıp böyle güç tarafından zehirlenmeleri, insanın doğası nasıldır falan filan sorularında bu tarz argümantasyonu kullanarak yine kullanılan şeylerden biridir. Ama gerçek hayatta çok da böyle olmamış. Çünkü öğrencilerden sonra biri çıkıp diyor ki, o kriz geçirenlerden biri diyor ki, ben ders çalışacaktım normalde. Hani projeyi duyunca böyle bir deney olduğunu dedim. Aa, çok iyi, haftaya sınavlarım var. Zaten büyük ihtimalle hani bizi içeride tutacaklar. Ben kitabımı alırım. İşte hem sınavımı hazırlarım hem o sırada para kazanırım. Sonra baktılar benim elimden kitabı falan aldılar. Çalışmama izin vermediler. Öyle olunca hani ben de çıkmak yani çıkmak önceden çıkabileceğim söylenmişti istediğim zaman. Çıkmama izin vermediler. Ben de kriz geçiriyorum, şu taklit yaptım. Herhangi bir zeka sahibi kişi o sırada yani taklit yaptığımı anlardı zaten falan filan gibi cümleler kuruyor. Sonracıma aktif olarak normalde orada şey önemli yani öğrencilerin kendileri böyle gardiyanvari eylemleri oluşturmaları önemli. Ama bir tane adam getirmişler bu tür cidden hapishanede çalışan ve o öğrencilere önceden ne yapabileceği konusunda briefing vermiş. Yani aslında öğrenciler kendileri bulmamışlar bu durumu. Ve sonracıma bu öğrencilerle de konuştuklarında şey diyor öğrenciler, yani hani biz deney olumlu oldukça mutlu hissediyorduk. Yani de, çünkü bilim için iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorduk. Yani cidden baştan deneyi tasarlayan kişi amacını öğrencilere bir tık şey yaparaktan, söyleyerekten öğrencileri belli bir noktada spesifik bir şekilde davranmaya da itmiş. Genel olarak bir deneyi böyle yapay bir ortamda yapıyor olmanın getirdiği bir sürü sıkıntılar var. Mesela ekonomide bu davranışsal ekonomide benim sevdiğim örneklerden biri şey vardır. Ultimatum diye bir oyun vardır. İşte bir kişide 20 dolar vardır ve o 20 doları karşısındaki diğer işte adayla paylaşması lazım ve yani bir teklif yapacak. İsterse karşıdakine 6 dolar teklif edebilir, isterse 10 dolar edebilir 20 dolarından ve ikisi de parayı sadece karşıdaki kişi teklifi kabul ederse alıyor. Ya şimdi çok rasyonel bir açıdan baktığınızda siz karşıdakine 1 dolar teklif ettiğinizde bile onun 1 doları kabul ediyor olması lazım. Neden? Çünkü 1 dolar ekstradan iyidir. Ama bu deneyler cidden yapıldığında insanların ortalaması 6 dolar teklif ediyor. Yani ortalama teklif 6 dolar olmuş. Şimdi bir kesim bunu şeye bağlıyor. İnsanların içindeki altruizme yani bağlıyor. Yani hani altruizm tam Türkçe karşılığı kelimesi olarak yok ama yani başkaları için iyi bir şey yapma arzusu, kendini değil diğerlerini düşünüyor olma, başkalarına yardım etme arzumuz içimdeki, kendimizi öne koymayarak. Ama sonra yani biri buna bağlarken bir tarafta diyor ki bu ama çok stratejik de olabilir ve cidden çünkü insanlara 2 dolar teklif ettiğinizde dediğim gibi mantıklı olanın kabul etmesi olur ama kabul etmiyor. Çünkü ona yapılan teklif bir adaletsizce geliyor. Yani adil olduğunu hissetmediği için 2 doları kabul etmiyor. Ve bu da klasik zaten şeye bağlanıyor sonra. Ah, homo economicus değilmişiz biz demek ki. Ya işte insanlar o kadar rasyonel değilmiş. O zaman işte davranışsal ekonomi falan fistan. Bunun sonra bir başka versiyonu daha çıkıyor. Diktatör bu seferkin oyunun adı. Burada da katılımcının 2 opsiyonu var. 20 dolarını ya 18 dolar kendisi alacak, 2 dolar karşıya verecek ya da 10-10 paylaşacaklar. Ve burada da aslında yine mantıklı olan onun 18 dolar alıp karşıdakine 2 vermesi. Burada bu sefer karşıdakinin teklife dair bir sözü yok. Yani hani sadece veren kişinin o verdiği şey yapacak. O yüzden karşıdakini ikna etmek gibi bir hani az önce buna dair bir eleştiri gelmişti ki yani diğer karşı tarafı ikna etmek için veriyor ekstradan parayı diye. Bu sefer böyle bir durum da yok. İnsanları yine ciddi bir kısmı onun şeklinde ayrıştırıyor. Yani adil olacak bir şekilde. John List diye bir ekonomist var. Bu da bu hani bu az önce bahsettiğim o altruizmi o işte bu konsepti incelemeye karar veriyor gerçek hayatta ve beyzbol kartları satılan bir yer var. Orada şöyle bir deney hani kurgulanıyor. Şimdi müşteri gelecek ve 5 kez bir para teklifinde bulunacak. 4 dolarla 50 dolar arası ve karşıdaki beyzbol kartını satan kişi de
onunla kart koleksiyondan buna eşdeğer bir o paraya eşdeğer bir kartı ona verecek. Ve şimdi bu durumda eğer hani şey verirse mesela ben dedim 20 dolar dedim ve bana 10 dolarlık bir kart verdi. Bundan sonraki 4 tahminim de çok düşük para veren teklifler yapalım 4 dolar ve beyzbolcudan bir şey kazanamaz. O yüzden zaten deneyin kendisinde gayet güzel işliyor. İşte beyzbol kartını verecek insanlar, işte satıcılar çok eşdeğer, işte verilen miktara benzer değerde kartlar veriyorlar. Böyle olunca da işte yaptığı teklifi düşürmüyor insanlar falan filan. Gayet güzel işliyor. Ama burada da hala insanlar izlendiklerini biliyorlar. O yüzden Jonas bu sefer bu aynı şeyi gizlice izlediği bir şekilde yapıyor. Hani daha arka tarafta böyle hani bu satıcıların izlendiklerini bilmedikleri bir şekilde yapıyor. Bu sefer beyzbol kartı satan adamlar sektörü daha iyi bildikleri için çatır çutur kazıklıyorlar milleti, tamam mı? Yani izlendiğini bildiklerinde davranış biçimi değişiyor insanların. Bu arada bilimde de var. Yani hani şey var ya, fizikte parçacıklar gözlendiklerinde farklı davranıyor goygoyu. Yani bu tarz konseptler pop kültüre inanılmaz yanlış geçmiyor mu? Yani çünkü hani orada olan şey aslında hani parçacığın bir şekilde bizi bildiği için izlendiğini, hani farklı davranıyor olması değil. Görmek için ona attığımız ışık enerjinin onda bir değişime yol açıyor olması. Yani observe etmemiz için kurduğumuz mekanizmanın onda bir değişiklik yapıyor olması. Ama mesela Schrödinger'in kedisi olsun, paralel evrenler olsun, hepsi böyle pop kültüre inanılmaz kötü geçiyorlar. Neyse. Jonas abimiz bu diktatör deneyini tekrar yapmaya karar veriyor. Hatırlarsanız diktatör deneyi ikinci bahsettiğimiz deneydi. Yani ya siz kendinize 18 dolar alıp karşıdakine 2 vereceksiniz ya da 10-10 paylaşacaksınız. Ve deney önceki olduğu gibi benzer işte. İnsanların %70'e yakını cidden 10-10 şeklinde paylaşıyorlar. Sonra deneyde bir değişiklik yapıyor. Bu sefer ekstra bir opsiyon ekliyor. Karşıdakinden 1 dolar alabilirsiniz. Ve bir anda o 10-10 doları paylaşan insan sayısı %70'ten %35'e iniyor. Neredeyse yani neredeyse yarısına iniyor. Burada ben büyük ihtimalle kendime not alırken yuvarlayarak paylaştığım için 70 ve 35 olarak oldu. Yoksa tam yarıya inmiyordur herhalde. Yani gerçek hayatta biraz daha istatistikler böyle işlemiyor. Neyse. Ve bu sefer sonra ekstradan daha bir dinamik eklemeye karar veriyor ve diyor ki karşıdakine de sizin de verildiği gibi 20 dolar verildi ve sizin bu sefer karşıdakinin bütün parasını alma hakkınız var. İstediğiniz kadar parasını alma hakkınız var diyor. Ve bu sefer insanlar sadece %10'u eşit paylaşacak şekilde bırakıyorlar parayı. %60'ı karşıdan para alıyor ve %40'ı bu karşıdan para alanların karşıdakinin bütün parasını alıyor. Ve sonra bu sefer dördüncü bir değişiklik yapıyor deneyde ve şey yapılmasına, yani iki taraf da para kazanacak ama kazandıkları para için bir iş yapmaları gerekiyor. O işi yapıp para kazanıyorlar ve bundan sonra yine aynısını yapılması istediğinde bu sefer daha az kişi karşıdakinden para alıyor. İnsanların üçte ikisi ne karşıya para veriyor ne karşıdan para alıyor. İnsanlar cidden çok izlendiklerini bildiklerinde de farklı davranıyorlar. Ve mesela burada şey gibi bir farklı davranmadan bahsetmiyorum. Cidden aktif olarak, rasyonel olarak bunun üzerine düşünüp işte ay izleniyorum ayıp olur gibi değil. Bu da oluyor belli bir noktaya kadar. Ama bunun dışında cidden bilinçaltımızda da var olan bir şey. Mesela şey deneyi var ya, çok klasik deney değil fenomeni. İşte bir ofis var. Ofiste herkesin işte bir kutu var, işte ortak para kutusu. Herkes oraya bağış yapıyor ve o parayla aslında herkese yiyecek alınıyor. Yani aslında siz bir bakıma şeyi yapabilirsiniz. Oraya çok bir para atmayarak ortamdaki kahveden yiyeceklerden faydalanabilirsiniz. Sonra bir gün işte bunu düzenleyen kadın duvara iki çift göz resmi yapıştırıyor olduğu yerde ve bir anda orada toplanan paranın miktarı 3 katı artıyor. Ya şimdi oradaki İnsanlar yani o göz resimlerine bakıp görünüyorum şimdi ayıp olur daha fazla para atayım demiyorlar yani. Hani o hani cidden bilinçaltlarındaki izleniyor olduklarına dair bir hissiyat oluşuyor olması onları daha fazla para vermeye itiyor ya da bu konuda daha sorumlu hissediyor olmaları. Tıpkı nasıl şey insanların için nasıl ne kadar yardımsever olduklarına dair bir deneyin parçası olduğunu bildiğinizde siz, ve bunun için sonucunu cidden şey durumu da oluyormuş bunlarda. Yani öğrenciler profesörlerinin başarılı olmasını da istiyorlar bir bakıma içten içe. O yüzden böyle bir eğilimleri de oluyor. O yüzden yardımseverlik üzerine bir deneyde izlendiğinizi hissettiğinizde yardımsever olmaya daha meyillisiniz.
Burada profesörlerin yaptığı bu yönlendirme bana birazcık der Kluge Hans'ı hatırlatıyor. Şimdi Hans 20. yüzyılda Almanya'da bir tane at ve toplama, çıkarma, bölme, çarpma falan filan yapabiliyor ve zamanı böyle saati falan söyleyebiliyor hangi gün olduğunu. Ve hani bakıyorlar bunun sahibi mi, hani böyle acaba gizli birkaç sinyal çakıyor falan filan diye. Yok, soruyu başka birisi sorduğunda da sokaktan geçen onun sorusunu da cevaplıyor. Sonra şeyi fark ediyorlar. Eğer soruyu soran kişi cevabı bilmiyorsa ya da atın göremeyeceği bir yerden soruyorsa, Hans'ın cevaplama oranı böyle %90 doğruluktan %6'ya falan düşüyor. Sonradan fark ediyorlar ki Hans soruyu soran kişinin hal, hareket ve tavırlarından ve o hani söyleyiş biçiminden yaptığı mimiklerden fark ediyor ne zaman durması gektiğini. Çünkü hani soruyu cevaplayış şeklinde soruyor, 2x2'ne 4 kez ayağını vuruyor. Hangi ayak vuruşunda duracağını o kişinin bakışlarından anlıyor. Aslında hayvanlar böyle bu tarz konteksten bir şeyler çıkarmak konusunda baya başarılar. Ya zaten onların genellikle hani bilincine dair yaptığımız böyle hani aşağılamaları böyle dili kullanamıyor olmaları üzerine kuruyor. Sanki hani insan dilini de konuşuyor olmak sanki zeka için bir kritermiş gibi. Ama mesela Frans Deval'in işte hayvanların ne kadar zeki olmak istediğini anlıyor muyuz kitabında şeyden bahsediyordu yani. Adam maymunlarla sürekli olarak çalışıyor. Yani günün çoğunda işte laboratuvarında ve hani maymunlarla sürekli iletişim halinde ve diyor ki yani maymunlara genellikle söylediğim hani kompleks şeyleri de anlaşıyorduk hani iletişimde ve hani ben ona düz bir İngilizce cümle kuruyordum ve hani anlayıp hareket ediyordu buna göre. Şimdi biz İngilizce cümleyi kurduğumda hani diller aslında çok kompleksler. Şu an biz hani düz otomatiğe bindirdiğimiz için bunu fark etmiyoruz ama yani Türkçe'de özne, nesne, işte yüklem, bir sürü şeyler ve mesela bu oradaki mesela biz ayrımı orada küçük mesela mesajsal farkı böyle tınısını böyle İşte oraya değil o oradan falan diyorum. Yani o küçük bir tonlamadan o farkı oturtuyor. Şimdi bu kadar böyle birazcık hani soyut birazcık daha bir şeylerin girdiği bir cümlede maymunun o küçük tınıların hepsini anlıyor olması imkan yok. Ama ne yapıyor? Anahtar kelimeleri benim cümlemdeki işte kapı. Yani şu an aklıma ne söylüyordur maymuna diye gelmedi ama buradaki anahtar kelimeleri anlıyor ve konteksti okuyor. Şu an ne yapıyorduk biz? Ha, deneyimsi bir şey yapıyorduk gibi onu konteksti okuyor ve ona göre davranıyor. Burada Hans'ın sahibi bilerek yapmıyordu bu durumu. Ve bana bu birazcık profesörlerin hani durumunu hatırlatıyor. Hani istemsizce öğrencilerini bir yöne itiyorlar genellikle. Bu deneylerde şey sıkıntısı var. Yani denek insan kitlesi çok spesifik. Yani ortalama insandan çok farklı. Hatta hani bu genel camiada şey diye geçiyormuş. Üniversite 3. sınıfta deneylere gönüllü olup randevularında aksatmayan insanların bilimi. Yani hem üniversiteye giden insanlar mesela bu bile zaten bir böyle bir spesifik bir insan grubuna indi. Yani hani gerçi şimdi her türden insanın olduğu üniversiteler çıktı. Türkiye'de üniversite diye bir kavram var mesela yani hani üniversite ama neyse mesela hem deneylere gönüllü olacak bir insan grubu yani hani boş zamanında bir şeye gönüllü olmak bile spesifik eğilimleri olan insanlara indirir bu kriteri. Sonra bir de bunun üstüne randevularını aksatmayanlar. Şimdi bir de mesela bu hani gönüllü olsun randevunu aksatanlar var. Yani bu kriterlerin hepsini sağlayan insanların eğilimlerini ölçüyorsunuz siz sadece aslında. Ortalama insanın değil. Mesela buradaki aslında o gönüllü oluyor olmak bile sizin mesela ortalama şeyi ölçmek istiyorsan insanlardaki altruizmi işte ne kadar iyi böyle kendilerinden kendileri için olmayan iyilikleri de yapmaya meyilli olduklarını bu mesela baya şey yapılır yani karıştırır datanızı. Arkadaşlar şimdi Google'larken öğrendim ki bu zaten Clever Hans Effect diye geçiyormuş ve psikolojide bu konsept o yüzden bu bağlantıyı ben yapmamışım şu an. Üzücü ama ne yapalım hayat. Aslında ya böyle takvim diye bir şey yokken böyle kar, kış bir şeyler geçiyor. Öyle bir zaman algın yok. Ve mesela düzenli ayaklarla kadına adet oluyor. Mesela kan çıkıyor vücudundan. Böyle hani hayatında sen kanı bir tek anca hep acı çekerken böyle ya da ölümde görmüşsün falan. Ya da onun böyle karnı bir anda şişmeye başlıyor falan. Kafayı yersin yani. O yüzden hani cidden bu bilgi doğru olabilir gibi geldi bana. Ve hani şeyde bu insanların bunu algılamaması da çok makul. 1870'te ilk kez homoseksüellik kavramı ortaya çıkıyor. Ondan önce mesela böyle bir şey yok. Ondan önce mesela daha çok eylem bazında konuşuluyor bu tarz şeylerden. Yani kimlik olaraktan değil. Ya mesela siz bir anda böyle kapıyı açtığınızda iki sevişen erkek yakaladınız. İlk tepkiniz şey olmuyor. Aa, gaylermiş olmuyor. Aa, günahsal bir şeyler yapıyorlar oluyor. Yani aslında o durumu o bireyin kimliğinin bir parçası yapıyor olmak çok daha yeni günümüzde çıkmış bir kavram. Ve şey falan yapıyorlar eskiden mesela. Aa, pasif olan o an kadın oluyor falan gibi. Ya bu tabii toplumdan toplumuna göre değişiyor ama mesela böyle bir algılayışları var. Ve hazır bundan bahsederken birazcık History of Sexuality'ye girip böyle Foucault'dan falan da bahsetmek istedim. Hazır cim işte biopower muhabbetleri falan. Ve ama yani şu ana kadar bir Introduction to Foucault diye işte Oxford'un o küçük şeylerinden okudum. Bir sürü internetten video izledim. Bir tane kadın History of Sexuality'ye dair lecture izledim. Çünkü Foucault'un dili anlaşılmaz yani hani şey gibi. Evet yani bir sosyolog olarak bu fikre çok değer veriyor olsaydım inanılmaz bir efor harcayıp Foucault'u okuyabilirdim ama mühendis benim boş zamanında okuması için Foucault gereksiz komplike. Ve yani bu entel camiada genel olarak çok var yani hani bir ya bu Foucault böyle yapıyor demiyorum. Ben Foucault'u böyle eleşi yapacak kadar bir kesinlikle böyle bir otoritem yok. Foucault da gereksiz zor anlatmış falan diye falan. Ama yani History of Sexuality'nin introsunda bile dağıldım yani. Hani anladım genel olarak konsepti, anladığımı düşündüm falan. Ya da en azından lecture'ları izledikçe, başka kaynaklardan okudukça daha da oturdu. Ama abi çok zor yani ve her cümle başka bir yere gidebilir gibi duruyor ve bu kadar aslında entelektüel dilin gereksiz komplikeleştirilmesi çok sinir bozucu. Foucault'a salladığım gibi duymasın yani reis cidden belki bu dili kullanılmadığı sürece anlaşılamayacak şeyler anlatıyor. Ama bunu yapmadığını bildiğim ben çok fazla insana da denk geldim yani. Yani böyle cidden oturup harcıyorsun o argümanı tamamıyla anlıyorsun kafanı oturuyor ve diyorsun ki bu daha kolay anlatabilirdi sanki. Ve durun düşünün siz de hayatınız bakın sizi de şu an isim vermiyorum ama düşünün kafanızda canlanıyor bu kimlikler. Arkadaşlar şimdi podcast tekrar dinlerken fark ettim yayınlamadan önce. Foucault'dan ne okuduğumu saymışım. Ve bunu yapma amacım şeydi yani hani başka bir entelektüelin işine dair bu kadar fazla okuma yapmış olsaydım en azından böyle bir podcast'te kısaca onun argümanını birkaç cümleyle özetlemekten çekinmezdim. Ama Foucault'da böyle değil bunu belirtmek için saymıştım. Yoksa öyle görgüsüzce her okuduğumu sayayım mı? Bu da talebinize göre. Yani ne isterseniz onu yapıyorum. Şu an şey için çalışıyorum, sizin için varım. Transfobiye geri dönelim ve şu case'i düşünelim. Siz birini çok çekici buluyorsunuz, onunla yatmaya karar veriyorsunuz ve sonra tam yatmaya karar verdikten sonra onun trans olduğunu öğreniyorsunuz ve fikriniz değişiyor, artık yatmıyorsunuz. Şimdi halihazırda çekici bulduğun bir şey vardı ve bu noktada seni ondan uzaklaştıran şey sadece soyut bir şekilde onun trans olduğunu biliyor olmak. Yani fiziksel hiçbir değişiklik yok. Hala eşit çekicilikte. Sadece soyut bir şekilde onun trans olduğunu bilmek seni fikrini değiştiriyor. Ve bunun büyük ihtimalle ise böyle şey gibi. Bahsettiğimiz gibi inanılmaz bir şekilde toplumsal yani cidden cinselliğin büyük bir kısmı mental ve bugün senin ve yaşadığın toplumun cinselliğe bakış açısından çok inanılmaz etkileniyorsun ve bugün toplumsal diskur translıkla cinsellik arasında inanılmaz negatif bir konotasyonu var. O yüzden aslında yani bir bakıma nasıl yani ırkçılıkta birinin hani'den hoşlanmaman aslında sadece o kişinin soyut bir şekilde o ırktan olduğunu biliyor olmansa burada da buna benzer bir mekanizma var. Ve diğerine ırkçılık derdik. Yani onu rasyonel yani çünkü kategorize olarak ilk baştaki söylediğim transfobi tanımına uyuyor. Ve şey de makul bir cümle değil zaten yani hani ben hiçbir transı hoşlanamam. Çünkü aseksüel değilsen
trans bireyler arasında illa senin attracted olduğun şekilde gözüken çok fazla trans var ve inanılmaz güzel translar var, inanılmaz yakışıklı translar var. Bu yani yakışıklık ve güzelliğin cinsel non-binary haline getirdiğinde kullanılıyor. Yani bir Türkçe'de böyle bir kelime var mı? Non-binary bir güzel bir, yani şeyde cinsel bir konotasyonu var yani. Yani bir şeylerin bakıl sınırlarının ne kadar güzel olduğunu da dilde böyle yansıtmışız. Buradaki işleyen mental sürecin şeyden çok bir farkı yok yani. Ben hiçbir Ermeni'yi sevemem diyen adamdan çok bir fark yok. Çünkü bu kadar geniş bir ve zengin bir havuzda cidden sana uygun hiçbir şey olmadığını iddia ediyor olmak da rasyonel değil. O yüzden zaten bu mental süreci Ermeni üzerinden işleyince ona ırkçı diyorsak aşağıdakine de transfobik diyor olmamız lazım. Ve şey de çok üzüldü arkadaşlar. Yani bu tartışmanın şey diye dönüyor olması, bu transfobi midir değil midir diye. Ya çünkü transfobi bir kavram. Yani dilde biz belli, yani dil zaten %100 net olan bir şey değil yapısı gereği. Yani hani bu yüzden mesela sanat nedir dediğimizde hep bir tanım bulamıyoruz. Ya da işte Sokrates'in şey goy goy var, işte adalet nedir'i tam olarak uyduramayan adam işte adaleti bilmiyor falan filan. Yani hepimizin adalet dediğimizde kafamıza az çok benzer bir şey oluşuyor. Önemli olan o. Ve bu kavramlar genel olarak karşıdakine bir bilgiyi hızlı aktarabilmek için var. Yani geçen Mustafa bana Lacan okuyor, Mustafa şu aralar, ve kitabın ciddi bir kısmında Lacan'ın yapısalcı mı post yapısalcı mı olduğu üzerine bir tartışma dönüyormuş. Ya bu post yapısalcı, cidden biz bu kavramları konuşurken birbirimize her seferinde tekrar detaylıca anlatmayalım diye onu birazcık daha indirgemeci bir şekilde özetleyen tanımlar, sıfatlar ya kavramlardır, yani kelimelerin tanımı budur. O yüzden ya mesela zaten iki mesela solcuyla solcu arasında fark vardır değil mi? Yani hani iki solcu alırım birbirinden apayrı insanlar dersiniz. Ama mesela bir cümle içinde ikisine de solcu diye bahsediyor oluruz. Ya bugün zaten o yüzden şeydir biraz özürlü. Political compass muhabbeti. Hani seni bir işte kartezyen sisteme oturtup orada fikrini onun üzerinden gösteriyor. Yani ama fikirler dediğin şeyler inanılmaz nüanslıyken, yani hani mesela eğitim üzerinde senin sahip olabileceğin fikir böyle 6 ayrı şekilde olabilir ve bunların hani liberallik aralarındaki farkları cidden liberallik düzeyini 2 birim sağa gösteriyor, itmek olarak gösteriyor olmak biraz özürlü. Ama hepimiz political compass yapıyoruz ve birazcık hayatımızdaki hani oturduğumuz pozisyonu söylerken de kullanıyoruz yani. Hani okey, yani liberal sağ falan filan diyoruz. Bunu yapıyor olmamızın sebebi iletişimi hızlandırmak. Ve o yüzden yani transfobinin tanımının ne olduğuna göre bu eylemin transfobik olup olmadığı değişecektir yani. Ve hani şu anki benim kurduğum tanım üzerinden kurarsanız transfobik. Yine bu tartışmalardan biri işte şu sanat mıdır falan filan üzerinden diyor. Ya hayır, bir yani bu makul bir tartışma değil. Ya sanat olduğunu iddia eden her şey sanattır ama hani bir gerçek sanat mıdır falan, hani bir şeklinde tartışabilirsin belki. Ve bu gerçek sanat konsepti de sinir olduğum bir şeydir ama bunu yani bu konu üzerine daha sonra konuşuruz. Yani bu genel olarak yani bu label'ları, bu kavramları, etiketli şekillerimizi ve bu hızlandırıcı aracın içinde o dili nasıl kullanacağımızı tartışıyor olmak yani çok makul değil, tamam mı? Çünkü evet transfobi desem buna, ya da hayır transfobi desem bunun günlük hayatımıza nasıl davranıyor olmamız gerektiği, bu konsept ile nasıl uğraşıyor olmamız gerektiğimizi, bunu yapan insanların kendilerine nasıl tür sorular sormaları gerektiği, neyleri değiştiriyor olmaları gerektiğine dair hiçbir şey cevaplamıyor. Ve zaten insanların çoğu da bu şekilde sorduktan sonra soruyu bir şekilde hani şeyi tartışmak istiyorlar aslında orada. Yani bu insanlar, bu böyle düşünen insanlar kötü insanlar mıdırlar ve çoğu bu yüzden zaten bunun transfobik olduğunu kabullenmiyor. Çünkü transfobi kelimesi toplumsal çok ağır bir konotasyona sahip. Yani şu ana kadar hep transfobik dediğinizde birilerini döven birisinden bahsediyordunuz. Transları kabul etmeyen, insan olduğunu olarak değer vermeyen kişilerden bahsedildiği için Transfobik olmayı bu insanlar kendilerine yediremiyor. Ama ya bu da aslında şey gibi yani. Sonuçta taciz kelimesi de mesela bir kıza sürekli mesaj atıyor olmak onu istemiyor kendi taciz. Onu sokakta sıkıştırıp elliyor olmak da taciz. Ve bu iki eylemin kötülük seviyesi arasında bir fark var. O yüzden aslında bu transfobi ile diğer transfobi arasında da bir fark var. Peki o zaman önemli soruyu sorayım. Niye, yani bireyler olarak bu transfobi ile bir savaş açmalı mıyız buna karşı? Yani sonuçta bazı normlara karşı aktif olarak hayatımızda savaşıyoruz. Onları yenmeye çalışıyoruz. İçimizde patriarkik dürtüler varsa onları yenmeye çalışıyoruz mesela zarar verdiği durumda insanlara. Bence bireylerin böyle bir sorumluluğu yok. Çünkü bireyler evet yani oluşmuş sistem yani doğduğunuz kültürün mental olarak sizi ittiği cinsellikte bir sıkıntı varsa bu kötü bir şey nereden bakıyor olsan ama bu aktif olarak bence çok zarar yaratmıyorsa böyle bir sorumluluğu yok bireylerin. Yani bu eski yüzyıllarca oluşmuş büyük yapıların onlar üzerindeki bıraktığı küçük etkileriyle savaşıyor olmak gibi bir sorumlulukları yok. Yani şey gibi durumlarda var. Mesela şu an çoğumuzun, bireylerin çoğunun et yiyor olmasının sebebi böyle bir alışkanlık oluyor olması ve bundan kurtulmaları zor. Ama
Et yemeyi bırakmak zor değil arkadaşlar bu arada. Zor gözüküyor diyecektim orada. Yanlışlıkla dilim şey yapmış.
kurtulmak zorundalar çünkü aktif olarak çok büyük bir katliam ve zarara yol açan bir şeyin parçası oluyorlar. Nasıl aslında siz çok patriarkik bir zihinle yetiştiyseniz ve hani bilinçaltınızda bile hani şey durumunu yapıyorsanız yani bir erkekle bir kadın arayı gördüğünüzde istemsizce erkeğe daha çok mesela dinliyorsanız aslında mesela bu da aktif olarak bir sürü kadını iş yerine uzakta tuttuğu için ve sizin bu durumda bir zarara yol açıyor olduğunuz için bununla da savaşıyor olmanız gerekiyor. Ama benim şu an hiçbir transla mesela sevişmeyecek oluyor olmam aktif olarak bunu yapacak bir sürü insan varken ve halihazırda neoliberal düzende giderek buna okey olan insan sayısı da artıyorken ve bundan sonraki jenerasyonlar bu konuda daha rahat bir şekilde yetişecekken ve translarda boş yani hani yalnızlıktan ölmüyorken bireyin kendi içinde bu durumla yüzleşmek gibi bence çok da bir sorumluluğu yok. Peki bu etiketleri, bu label'ları çok takılıyoruz yani. Hani mesela bu solcu oluyor olmak ya da bir işte büyük gruba ait oluyor olmak çok önemli oluyor. Bunun büyük ihtimalle iki sebebi var. Bir şeylere ait hissediyor olmak güzel. Yani hani bunun da çok evrimsel mekanizmaları vardı ve netlik güzel yani bir şeylerin net olması güzel ve şey de biraz sinir bozucu cidden yani bugün Arda Enfeci olarak cidden ya aidiyet duygusu birazcık şey ya hani irrasyonel bir haz ya aslında. Çünkü rasyonel olarak oturttuğunda mantıklı olmayan bir şeyden haz alıyor olmak yani o aidiyet ekseriyetle. Çünkü yani şeyi biliyorsun nereden bileyim milli takım maç kazandığında senin hiçbir getirin olmadığını biliyorsun ama bundan muhteşem bir haz alıyorsun. Yani buna benzer ve modern ve makul bir insansınız. Modernlerin günümüzde yaşıyorsunuz gibi kullandım. Yoksa şey gibi değil. Yani ayrı bir kriter değil. Hani şu an günümüzde modern olmayan insanlar çok yok. Yani varlar. Yani o anlamda değil. Neyse. Yani büyük ihtimalle zaten milliyetçiliği kenara attınız. Var olan dinlerden hiçbirini atmadınız. Ve abi ait hissedecek hiçbir şey kalmadı. Gerçekten irrasyonel bir şekilde bağ duyduğum çok az şey var hayatımda. Yani şu an benim bir Fenerbahçe var sanırım. Ve o da sürekli acı yani. Hani zaten Türkiye'de doğmuşum tamam mı? Hani az çok makul bir insansan. Yani LGBTQ haklarına değer veriyorsan falan filan. Ya da işte hani azınlıkları düşünüyorsan falan. Hani siyasette zaten sürekli kaybediyor olduğum çok belli. Bir de hani Fenerliyim yani anlıyor musun? Sürekli acı var hayatımda. Ve hani Fener bir de şey de değil hani bazı kaybedenler vardır. Kaybetmek çok kabullenilmiştir yani. Hani o onun olağanıdır. O yüzden koymaz ekstra ama Fenerbahçe hem miyormuş olması gerekiyormuş gibi bir hissiyat yaratıyor bende sürekli hani çünkü Fenerbahçe ve bir de sürekli hani hep kazanacakmış gibi de her sene o heyecanı yaşatıyor yani her sene bir umutlandırıyor. O yüzden bu da benim acım yani bireysel. Ve dönüp baktığımda böyle çıkan ne olabilir dediğimde bir hani okullarımız belki oluyor. Okullarımız oluyor mesela aile falan hani onlar ayrıca mesela okul var. Ama Türkiye'deki köklü okulların ekseriyetinin de böyle kültürü tamamıyla bağ kurmanızı engelleyen şeylerden. Çünkü ekseriyeti milliyetçilik üzerine kurulu genellikle kurdu. İşte okul marşı olsun, gelenekleri olsun ve benzeri. Ve bu zaten hani bayağı sıkıntılı bir durum.
kültürü de hiyerarşi muhabbeti genellikle. Yani abi kardeş sistemi. Bu konu sizin çok ilginizi çekmiyorsa birkaç dakika atlayabilirsiniz. Birazcık hiyerarşiden bahsedeceğim. Yani bunun pratik faydasının şöyle olduğu iddia ediliyor genellikle. Hani bir abi kardeş sistemi olduğunda o kişiler aranızda cidden anında bir bağ oluşuyor. Ben onun abisiyim, o benim kardeşim. Bu sayede o siz ona daha iyi, mesela derslerinde yardım ediyorsunuz. Bir derdi olduğunda size geliyor. Siz de kulüp işlerine ona bir şey yaptırıyorsunuz. Ve hani kulüplerdeki hiyerarşi olduğunda da zaten kolay işliyor. Ve aynı zamanda normal bir arkadaşınla elde edemeyeceğin derinlikteki bağı kardeşin olduğu için onu elde ediyorsun. Şimdi ben burada yanlış anlamayayım. Benim çok güzel ilişkim olan kardeşlerim varlar ve cidden onlarla aramdaki ilişki çok değerli, çok güzel ve hani, ama yani şimdi o kişilerle ilk tanıştığım zamandan kardeş olmasaydı ilişkim nasıl olurdu diye düşündüğümde, bence yine gayet buna benzer bir yakınlıkta olurduk. Hatta yani şey gibi, bu nasıl akraba ilişkilerinin sonuçta normal arkadaş ilişkisinin üstüne ekstradan bir şey, bir bağ, dinamik katıyor ya. Hani hani o rolün getirdiği bazı şeyler var. Yani abi ve kardeşin konuşacağı şeyler vardır, konuşmayacağı şeyler vardır. Ve yani bir insanla, evet yani onu, o yüzden bu kardeşlik dinamiği sanki bir insanla sizin kuracağınız bağda belli bir yerleri limitliyormuş gibi istiyorum. Yani sanki o abi kardeş rolünde kalıyor sizin konuşabileceğiniz şeyler. Yani abi ve kardeşin konuşmayacağı bir şey konuşmazsın o insanlarla. Ya da mesela ilişkin içine böyle bir power dinamiği koyuyor olmak. Yani mesela çünkü abinin otoriter bir üstünlüğü var hani yapısı gereği, ve hani ikili ilişki içindeki o şakalaşmalarda bile bunların böyle bir aslında formal kuralların giriyor olması. Mesela işte abi diye hitap etmek zorunda istediği için, yani istediği için yapıyoruz hepimiz belli bir noktadan sonra, ama yani istemiyor olsam bu, hani yine de demek zorundayım durumu oluyor genellikle. Hani bu, yani tabii ki de rahat bir insansan gerek yok falan diyorsun, ama hani bunları geçtim ya, ben genellikle her şeyi, hani bu yine şey, çok daha minik bir zarar. Hani bu insanlarla daha farklı bir tür ilişki kuracaktım ve şu an abi kardeş rolleri üzerinden bir ilişki kuruyorum ve bunun değiştirdiği dinamiklerin artı ve eksikleri yine birazcık daha subjektif olarak tartışabileceğimiz bir şey. Ama ya ben ekseriyetle bu hiyerarşinin daha alt kesimdeki şey, yani hiyerarşinin alt tarafında kalan insanları ezmek için bir mekanizma olarak kullanıldığını görüyorum. Yani abuse edebileceğim bir güç, yani ondan sürekli bir şeyler isteyebiliyor olmak, ona bağırabiliyor olmak bir şeyi yanlış yaptığı için ve bu yani rasyonel olmayan evremlerinin ya da bu abartılı tepkilerinin arkasında ya da o kişinin özel hayatını aktif olarak müdahale edebiliyor olmanın böyle justify eden bir mekanizma olarak kalıyor. Ve bu da bence yani günün sonunda baktığımızda bu erguvan liselerinde hiyerarşi olmasaydı bir şeyler daha mı iyi giderdi diye düşündüğümde, genellikle kendimi daha iyi giderdi derken diye buluyorum. Ya da mesela sonuçta hani yapısı gereği şeylerle de bir sürü arkadaşlarım var. Hani Robert, Üsküdar Amerikan ve benzeri liselerinde, ve biz onların hiyerarşi yok ve hani onların kulüplerinde işleyen yapı, çünkü birazcık şey de getiriyor, hani bu düz hiyerarşiden uzaklaştıkça bir tık kulüp yönetimlerinde de daha demokratik bir yapı kurma eğiliminde oluyorsunuz, ya da hani kulüp çok yine resmi bir şey oldu, yani bireyler özel hayatlarında. O yüzden hani bu bir zorunluluk mu diye düktüğüm, karşılaştırdığımda ikisinin mesela alt dönemlerle olan ilişkisi ve benzeri, bir tık diyorum ki hiyerarşi olmasa daha iyi sanki.
Yanlış anlaşılmasın bu dediklerim. Böyle çünkü bahsedince, böyle hayıflanınca şey gibi duydu. Yani şu anki doğduğum çağdan memnun değilmişim gibi. Hayır ya, bence insanlık olarak hani şu ana kadar ki gelmiş en iyi anda doğdum. Belki bundan 100 yıl sonra büyük ihtimalle daha da iyi olacak her şey. Ama şu ana kadarki süreçte en iyi koyulabileceğim yer burasıydı. Ve genel olarak bu edebiyatın çok büyük bir kısmının şey üzerinden dönüyor olması da beni rahatsız ediyor. Yani şey makul, evet, yani şehirden kente geçen adamın yalnızlığı, o modern adamın ezilmişlik hissiyatı, büyük şehirdeki minikliği falan filan, ya bu evet bir problem olarak var olarak ve işleniyor olması makul, ama bence böyle şu anki bulunduğu haliyle kurulduğunda diskur sanki alternatif daha iyi bir şey varmış gibi bir algı oluşuyor. Ama hayır, yani önceden, şehirleşmeden önce sen bir birey değildin. Yani ortaklaşa bir mahallede hepiniz resmen ortak hayat, bir hayat yaşıyordunuz. Her yaptığın hareketi onların algıları için yapıyordun. Bir birey olarak değerin yoktu. Evleniyorken en ideal, en stratejik evliliği yapıyordun. Yani özel hayat diye bir kavram yoktu neredeyse. Yani ve bu genel olarak eskiden ki yaşam daha iyidir algısı da beni rahatsız ediyor. Hayır arkadaşlar, yani 50 sene önce gittiğinizde en azından kadınsanız direkt olarak hayat kaliteniz inanılmaz düşüyor. Çünkü sizi de bir birey olarak değer görmüyorsunuz. Nasıl bugün, yani 200-300 sene öncesine gittiğinizde soylu olmadığınız anda direkt insan olarak yani çok bir değer görmüyordunuz. Nasıl şu an vegan, ya hayvanlara bir değer vermiyorsak, evet vegan olun yani, çünkü şu anki anlattığım argümanda hani şey diyorsanız, aa keşke 200 sene öncesine gittiğimde köleleri iyi davranıyordum diye bir davransaydım diye bir düşünceniz varsa, şu anda hayvanlara iyi davranıyor olmanız lazım. Neyse, yani o yüzden toplumun çoğu kesimi için cidden beyaz hetero bir erkek değilseniz, parası olan, hayat çok daha kötüydü en azından 50 sene önce ve o adam için bile daha kötüydü her şey, çünkü bilgiye ulaşımı çok daha kısıtlıydı. Yani Netflix ve benzeri şeyler yoktu. Entelektüel dünya çok daha az gelişmişti falan filan gibi durumlardan. Ve aynı zamanda mesela eskilerde daha şey bir algı da var. Sanki eskiden herkes Voltaire okuyordu. Şimdi Şeyma Subaşı okumaya başladılar. Yani bir anda o kalite düşüşü yeni olmuş gibi. Hani sanki çağlar ilerledikçe mesela millet o klasik şey vardır ya, TikTok Z jenerasyonu falan filan diye. Hayır abi, yani zaten ekseriyetle ortalama insan çok salaktı. Yani durum buydu ve millet Fransız Devrimi'nin döneminde böyle dönemin entelektüellerini falan okumuyordu. O zaman en çok satılan kitap böyle bir ucuz bir porno romanı yani. Ve yine Sex and Punishment'tan bir örnek. Mesela o zaman Fransız Devrimi zamanında kraliçe ile onun ensest yaptığına dair mizahi bir kitap yine çok popüler oluyor halkın arasında. Ve böyle bir yazının çıkabiliyor olması o dönem hem monarşinin kutsallığının bozulmaya başladığını gösteren bir şey, hem de monarşinin kutsallığının bozulması hızlandıran bir mekanizma. Çünkü yani artık yani o yani o çünkü ensest şey inanılmaz tabu bir şey ve bunun kraliçe gibi kutsal bir şeyle aynı yere konulabiliyor olması aslında halk gözündeki belli bir şeyin değiştiğini gösteriyor. Ya da mesela siz halihazırda monarşiye azıcık inanan bir insandınız diyelim, hala saygı duyabilen bir insandınız. Sizin çevrenizdeki insanların böyle davranıyor olması, kraliçeden böyle bahsediyor olması, böyle bir yazı okuyabiliyor olmanız aslında sizin algısal olarak bakış açınıza değişiyor. Çünkü çevremizdeki insanlardan çok etkileniyoruz. Başka böyle bölümlerde bundan bahsettim ya da bahsedeceğim. O yüzden sosyal bilimlerde çok fazla X olayı da böyle yorumlanabiliyor aslında. Yani X olayı hem bir normun değişiminin kanıtı, hem de o normun değişimine dair bir katalizatör etkisi görüyor. Haddime değil ama dinlediğiniz için teşekkür ederim. Podcast'e dair fikirleriniz varsa Instagram Arda Enfiyeci yazmaktan çekinmeyin. Ayrıca fotoğraf da çekiyorum. Enfografi hesabı, onu da bir aşağılara koyalım. Fotoğrafa ilginiz varsa takip edilmek isterim. Feedback severim. Her zaman yaptığınız işte bence sizin, benim sahip olmadığım bir perspektife sahipsiniz dinleyen olarak ve hani ya şey olmadığı sürece, çok spesifik arzularınız olmadığı sürece hani feedback'inize değer veririm her zaman. Bir noktada insan sürekli kendini geliştiriyor olmalı. Beğendiyseniz lütfen ve daha fazla bölüm istiyorsanız falan yazın. Ben büyük ihtimalle her türlü birkaç bölüm daha çekeceğim ama hani siz bana tatlı şeyler yazınca beynimdeki ödül sistemi böyle çalışıyor, mutlu oluyorum falan filan. O yüzden böyle öyle olunca da hani beynimde diyor ki Arda diyor bir şey diyor, ödül sistemini çalıştırıyor. Ne çalıştırıyor? De podcast. O zaman daha fazla podcast, daha fazla ödül sistemi çalışsın diyor. Daha fazla podcast yapıyorum. O yüzden cidden önemli.